Toprak Acıkınca 2. Erol Toy. Yaz Yayınları, Kasım 1998, İstanbul. Bu kitap 395 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Mayıs 2010. Okuyan Feryal Çabuk. Toprak Acıkınca Erol Toy. Yorgun ve yoksul bir halkın emperyalizme ve onun yerli işbirlikçisi saltanat ve hilafetçilere karşı verdiği mücadelenin, bilinçli direnişinin, kulluktan çıkıp yurttaşlığa geçişinin yalın bir öyküsüdür. 19. Topal Ali bağlanıp kalmıştı şehirde. Hayvanı handa, o beylerin konuğu olarak. Köylüsü onu bekliyordu. Bir kışlık yaşam umudunu taşıyacaktı onlara ama mümkünü yoktu bunun, anlıyordu. Sözü kendisi atmıştı ortaya. Şimdi düzen tutmadan köyüne der, giderse kaçmış gibi olurdu. Tüm itibarını yitirirdi. Bir daha inanmazdı ona kentli. Başımıza iş sarıp yitiverdi derlerdi, haklıydılardı. Bu akşam Mustafa Bey'in evinde toplanacaklardı. Öğle yemeğinden hemen sonra kalaycının dükkanına oturmuştu Topal Ali. Çevresinde tüm Rum dükkanları vardı. Kalın sigaralarını sarmışlar, dalgın dalgın düşünüyorlardı. Haberler hiç iyi değildi. Yunan Nif dağını aşmıştı. Nif'i aldıktan sonra durmayacağı besbelliydi. İlk önüne gelen kasabaydı. Sonra dağların hemen eteğindeki Manisa, Menemen yöresinden gelseydi eğer, Emir Alem düzlüğünden geçecekti. Arkadan dolanırsa ilkin kasabayı alması gerekiyordu. Asker çoktu Yunan'da. Her iki yönden birden gidebilirdi. Hatta Aydın yöresine de uzanacağına göre üç ayrı yönde gidebilirdi. Kalaycı askerliğinde müfrezedeydi. Eşkıya izlediği için dağları ovaları iyi biliyordu. Nif dağından Bozdağ'a varıncaya dek asker yürümesi mümkün bütün geçitleri, yolları ezberlemişti o zamanlar. Şimdi unuttu çoğunu. Ama yine de aklında kalanlara göre üç koldan çıkarsa Yunan askeri Aydın, Balıkesir ve Uşak yöresinde dert olurdu ülkenin başına. Topal Ali olmasaydı, o akşam savaşmak sözünü atmasaydı ortaya, hiçbiri parmağını bile kıpırdatamıyordu. Görmüştü işte. Kimi kaçmayı kuruyordu, kimi manda olmayı. Ama şimdi savaşacaklardı. Satlı Hoca, yüzünün kızarıklığı, sakallarının beyazını pembeleştirmiş bir öfke içinde girdi dükkandan. Ali hemen kalkıp ellerini önüne kavuşturdu. Kalaycı yer gösterdi yanında. Hoca oturdu. ''Haberin var mı kalaycı?'' ''Neden?'' Hiçbir şeyden haberli olmadıklarını görünce, ''Öğrendiğime göre Yunan iyi ilerliyor. Kasaba bugün düşmüş. Öğleden önce Yunan girmiş kenti. Kasabalı kan ağlıyormuş. Bu gidiş iyi değil. Trenin kondüktörü söylemiş. İstasyonun arkasındaki tüm binalarda mavi beyaz Yunan bayrakları dalgalanıyormuş. Gözleriyle görmüş. Biz karşılamazlar dedik. Olmaz öyle şey. Ama yemin ediyor adam. Efsun askerleri kol geziyormuş. Asıl anlattıkları çok feci. Hiçbir direnme olmadığı halde çoluk çocuk dememişler. Halk kaçışmaya fırsat bulamamış. Önce Manisa var diyorlarmış kendilerince. Manisa'yı alır almaz vurur gideriz. Nif'ten inivereceğini hiç hesaplamamışlar. Ne ırs kalmış ne namus. Kızları kucaklayıp sokuyorlarmış evlere. Kadınları bastırı bastırı veriyorlarmış. Olacak iş değil bunlar. Teslim olmuş kişilere yapılası işler değil. Tümden azmış bu Yunan, kalmaz buralarda. Kalamaz ya, tohumunu atıp gidecek dinsiz imansız. Ali'nin gözleri parlıyor. Demek teslim oldukları halde. Demek hiçbir direnmede bulunmamalarına karşın yine bildiğinden şaşmıyor ha. Amma iş. Hadi İzmir'de Hasan Tahsin çatlatıvermiş kurşunu gavur askerinin alnına. Hadi Albay Süleyman Fethi Bey kefere kralı mıdır, başkanı, kumandanı mıdır, nedir onun adını bağırmamış. Ama kasabalı ne yaptı? Diz büküp boyun kırmaktan öte neden vurup kırıyor? Neden saldırıyor Müslüman avratına? Yalandır bu. Rumların bağında çalıştı onlar. Yıllar yılı ırgatlık ettiler Pavlos'a, Piyamcı'ya. Hiçbir kötülüklerini görmediler. Hatta daha iyisi olamazdı. Müslüman beyler ne yemek çıkarır onlara öğleyin, ne de üzümü iyi gittiğinde fazladan ücret verir. Rum beyler öyle değil. Üzüm bol oldu, keyifleri yerine geldi mi pekmez bile verirler. Kışlık kuru üzüm verirler yesinler diye. Bunca iyi kişiler nasıl oluyor da birden değişiyor? Kızlara, kadınlara saldırıyor hiç yoktan. Rum kızları dilber olur, hem de açık saçık. Onlar varken, ortada kural, dini dinine yakışırken, neden bir Türk ve de Müslüman kadınına, kızına saldırır? Bırakır mıyız bunu onların yanına? Bırakacağımızı mı sanıyorlar? Şimdiye değin savaş sözünü ortaya attığı için utanıyordu. bunca akıllı kentlinin yanında böyle bir sözü ağzından kaçırmış olmayı bir türlü bağışlayamıyordu. Artık kıvançlıydı. Ne iyi etti de kışkırttı. Bunlara kalsa din savaşmak, kaçmaya bile fırsat bulamazlar. Bir kavga tutturmuşlar kendi aralarında. İttihatçı, ittifatçı kavgası sürüp gider. Biri için öteki, öteki için beriki, dini ayrı kafirdir. Uzlaşılmaz ve katli vacip bir kişi. İşte böyle olur. Elin gavuru topunu tüfeğini önüne katar. Tıngır mıngır girer ülkene. Sonra da askerini salar avratlarınızın koynuna. Ölseydim, ölseydim köyden gelirken. Bir yara yuvarlanıp parçam bile bulunamaz olaydım da. Hoca heyecanla bunları anlatırken Mustafa Bey girdi kapıdan. Yüzü kararmıştı. Yüzü bir iyice kararmış, öfkesinden topukları yere batar gibi olmuştu. Belinde tabanca vardı. Yeleğinin, ceketinin şişkinliğinden ilk bakışta anlaşılıyordu bu. Gözleri kızarmış, bakışları başkalaşmıştı. Tam vuruşmak üzere olan bir insan etkisi uyandırıyordu. "Duydunuz değil mi?" diye sordu. Başlarını salladılar, hoca kalktı. "Ben haber bırakıp geleyim, sen de fazla oyalanma bey." "Hemen gidiyorum, durunca yerimde duyamadım. Bir nefesleneyim diye çarşıya vurdum." Hoca kapıdan hızla çıktı. Doğru sokağın başına yöneldi, bir an durakladı, sonra yürümeye devam etti. Hacı Yorgi sandalyesini dükkanın önüne atmış tesbih çekiyordu. Onları dinliyor olmasın bu kefere? Tam kalaycının dükkan komşusu. Dükkanın da önüne çıkınca konuşulanları bir bir duymuştur. Dönüp söylese mi içeridekilere? Söylese ne olur? Hiç, duyacağını duymuştur zaten. Duysa da gizlisi kalmadı ki. İki gündür çalkalanıyor kent. Mustafa Bey'in evinde toplantı varmış. Reddi İlhak Derneği kurulacakmış. Bir şeyler olacakmış. Belki savaşa gidecekmiş erkekler, belki kaçacaklar. Kesin karar yok daha ama bir şeyler olacak. Bilinen şeyler de bunlar. Kulaktan kulağa fısıldanıyordu durmadan ve yayılıyordu. Mustafa Bey bir hazır sigara yaktı. Kahve söylemek için kalktı kalaycı, oturttu. Canı hiçbir şey içmek istemiyordu. Daha doğrusu bir iyice kafayı çekmek istiyordu bu öfkeyle. Eğer niyeti varsa. Kalaycı ve Topal Ali de katılsındı kendine. Topal Ali hemen elini göğsüne bastırıp teşekkür etti. Kalaycı da. Mustafa, öyleyse siz gelinceye ben de bir iki çakıştırayım evde, dedi. Yemeği biz de yiyeceğiz ha, unutmayın. Başlarını salladılar. Kalaycı geçerken helvacı Hacı Bey'i de alacaktı. Birlikte gideceklerdi. Hoca Aladağlı'yı alırdı nasılsa. Ev komşusu sayılırlardı. Beyler kendileri giderlerdi. Mustafa Bey kapının önüne çıkınca Yorgi'yi gördü. Hiç istemiyordu. İçinden gelmiyordu ama Yorgi de Rum beylerinin en iyi gelenlerinden biriydi. Selam verdi. Yorgi sandalyesinden hafif doğrularak aldı Mustafa Bey'in selamını. Laf attı Paşazade. Komşun tembelleşti bugünlerde hacı. İş yapmaz oldu artık. Her gün yarına bırakıyor işi. Neredeyse kabında pişirip kapağında yiyeceğiz. Yorgi olanları bildiğini belirten buruk bir gülüşle baktı Paşazade'ye. Gözlerini kırpıştırdı bir iki. Acılı acılı. Hakkı var Mustafa Bey. Başımızda tehlike dolaşıyor. Dikildi Paşazade. Ummuyordu böyle bir sözü. Üsteledi. Hayrola Kiryo, ne tehlikesi? Bizimkiler bey. Bizimkiler çok kötü yapıyorlar. Bastıkları yeri kurutuyorlar. Göreceksin Mustafa Bey. Olanlar yine bize olacak. Rahatımız kaçacak hiç yoktan. Bir adım yaklaştı Mustafa. Uzun uzun gözlerine baktı Rum beyinin. Berraktı bakışları. İçtenlikle konuştuğu belli oluyor. Diş gıcırtısı hınç beklerken bu yumuşaklık şaşırtıyor onu. Oysa daha 10 dakika önce tümünü kesmeyi kuruyordu. Hem de ilk Yorgi'den başlamak üzere. Yerli Rum bırakmayacaktı ona kalsa. Kalsa değil, kararı buydu. İzmir, kasaba hep yerli Rumların kışkırtması sonucu düşmüştü Paşazade'ye göre. Şimdi sıra Akhisar, Manisa, Salihli ve Alaşehir'deydi. Tutsalar, tümünü kesseler o zaman görürdü Yunan. Ama Yorgi öylesi değildi. Konuşmasında besbelli bir üzünç vardı. Düzelir hacı, dedi birden, düzelir. Sonra dudaklarını büzerek ilerledi, düşünüyordu. Demek iyileri de vardı bu Rumların. Vardı, o da bilirdi. Savaştan önce süt dökmüş kedilerdiler tümü. Doktorları, avukatları vardı aralarında. Bir işleri düşse kendi ırklarının hastasını, sanığını bırakıp bizimkilere koşan. Ama şimdi savaştaydılar. Ve savaş tüm yan yanalıkları değiştirmişti. Mustafa Bey Yorgi'ye laf atınca Ali ile Kalaycı da eşiğe yaklaşmışlardı. Duydular konuşmacıları. Kalaycı dönüp peykesine oturdu. Ali karşısına çömeldi yeniden. Kalaycı bir iki tıkılattı aldığı kabı, tokmakladı. Güya düzeltiyordu. Gördün mü? Dedi. Rumların da akıllısı var. Başına geleceği biliyor, korkuyorlar. Onlar da bizim kadar korku içindeler aslında. Duydun ihtiyar Yorgi'yi. Bin yıllardır burada bunlar. Kardeş bellemişler bizi. Dinimiz, ırkımız ayrı olsa da benimsemişiz birbirimizi. Yadırgamadan geçinip gidiyoruz. O da bu topraklara bağlı. Toprak bir yerde bayrağı unutturuyor kişiyi. Yoksa böyle konuşamaz. Ama öyle namussuzları da var ki içlerinde. Bir elime geçirsem, tavuk gibi boğazlamaktan sakınmam. Durmadan haber yetiştiriyor Ali. Çeteler kuruyorlar, hazırlık içindeler. Askerlerin yaklaştığını duysalar, ilk kim bunlar kesecek bizi bilmiş ol. Olsun ağam, hazırlansınlar. Hatta öteki de askeri topuyla gelsin, şehit etsin bizi. Nasılsa Tanrı'ya bir can borcumuz var, öder geçeriz. Bundan ötesi de yok ya. Kafir tarafından sustulmek, cenneti alayı kazandırır bize. Sustular. Kalaycı elindeki kabı dövmeye başladı, hırslanıyordu. Tahta tokmağı alabildiğine vuruyor bakır kaba. Kap eğilip bükülüyor, bu kez de kendi yaptığı eğrileri doğrultmaya çabalıyordu. Aklından bir şeyler geçiyor olmalı ama ne geçiyor ki? Ali düşünüyor. Bunlar bir kez kaptırdılar kendilerini savaşa. Bakalım kimler gelecek bu akşamki toplantıya. Belli olacak yürekliler. Yüreksizler gelemezler. Ama uzuyor bu iş. Baksana hocanın anlattıklarına. İster misin biz burada toplantı yaparken Yunan elini kolunu sallayarak çıkıp gelsin? Gelir gelir. Bir engel mi var ki? Yok. Gelirse keser tümünü. Kasabalı gibi dökülür kalırlar. O zaman dövünür tüpü. Neden tedarikli davranmadık? Neden hiç olmazsa hıncımızı alacak bir vuruşmaya tutuşmadık diye. Ama Paşazade kararlı görünüyor Akif Bey'de. Ne demişti geçen akşam? Haber salarım Salihli'ye Manisa'ya dememiş miydi? Yapacak bunlar bir iş. Karşılayacaklar Yunan'ı. Hiç ummadığı gibi hem de. Akşam karanlığı çökerken kepenk gürültüsü sardı çarşının içini. Kalaycı doğruldu. Topal Ali yardım etti kepenkleri indirmesine. Yan yana helvacının dükkanına doğru yöneldiler. Paşazade evine doğru gidiyordu. Yanından geçenler eğilerek selam veriyorlar. O belli belirsiz baş eğip geçiyordu. Kimin geçtiğinin farkında değildi ki. Cami-i Kebir mahallesinin köşesine geldiğinde İsmail ile karşılaştı. Yine aynı şekilde hafif başını eğip selamladı onu. Elindeki sepeti yere koymuş dinleniyordu. Tam geçmek üzereydi ki İsmail olduğunu fark etti. Uzaktan akraba olurlardı anasıyla. Bayağı büyütmüştü İsmail. Sırtını okşadı. Büyüyordu küçükler. Büyükler farkına varmasa bile kocaman oluyordu zaman geçtikçe. İsmail daha geçen yıl parmak kadar gelirdi ona. Şimdi ise büyümüş, delikanlı olmuştu neredeyse. Haber gelirdi yakında babasından, İsmail'i everiyorum diye. Durdu, aklına bir şey geldi. Yapabilir miydi? Düşündü bir, yapardı. Evleri Rum mahallesinin, en önemlisi de Hacı Yorgin'in evinin kıyısındaydı. Bahçelerinin bir duvarı bitişikti aklında kaldığına göre. Yorgin'in evine yeni bir papaz gelmişti. Kesinlikle bilmiyordu ama bu yabancı papazın tam Yunanlı'nın İzmir'e çıktığı sıralarda gelmesi pirelendiriyordu. Acaba çocuktu bu canım, delikanlı görünse de çocuktu daha. Bir iş verse şimdi, yüzüne gözüne bulaştırsa o işi, bulaştırmaz. Hem bulaştırsa bile önemi yok, söylesin varsın, bir gözetleme değil mi yapacağım? İsmail, dedi. Buyur amca, sizin komşuların tümü Rum değil mi? Arka komşular hep Rum amca. Yeni bir papaz gelmiş biliyor musun? Bilmez olur muyum? Adı Kosti'ymiş. Ermiş bir adammış. Hem de genç yaşında. Gidip uluların kilise kalıntılarında günlerce dua ediyormuş. Ben bile gördüm Gavur Tepesi yönünde çıkıp gittiğini. Gavur Tepesi'ne doğru mu gidiyor? Tabii ya. Sen bir gözetle bakalım şu kefereyi neler yapıyor. Sık sık da istasyona gidip trene biniyor. Trene de biniyor ha? Biniyor ya. Sart'a gidiyormuş. Orada da gavur ölüleri varmış da. Bak sen. Öyleyse bırakma arkasını bu papazın. Duyup gördüklerini de bir bir ilet bana. Olur amca merak etme. Göreyim seni. İsmail daha bir güçlü yapıştı sepetin sapına. Büyüyüvermişti birden. Mustafa Bey görev veriyordu ona. Nasıl sevinmesin? Yürürken tekrar konuştu Mustafa Bey. Babana söyle akşam bize gelsin. Ayrıldı yürüdü. Yapabilir miydi bu çocuk? Gerçekten gözetleyebilir miydi papazı? Bir denerdi. Olmazsa aklı başında birini takardı peşine. Şimdiye değin savaşmak hiç aklına düşmediği için ilgilenmemişti yabancıyla. Ama bir işler karıştırıyor olmalıydı. Rum değirmenleri Gavur Tepesi'nin ardına düşüyordu. Oradan aşıp çetelerle ilişki kurmak zor değildi. Zaten duyduğuna göre tüm kışkırtmalar bu papazların başının altından çıkıyormuş. İsmail adımlarını daha bir sağlam basarak eve seyirtti. Babası neredeyse gelirdi. Ellerini ayaklarını yıkayarak oturdu. Anası sofrayı hazırlıyordu. Bir yer kestirmeliydi kendini. Bir yer kestirip papazın bütün davranışlarını bir bir gözetlemeliydi. Bahçeyi gözden geçirdi. En kolay savunacağı yer kayısı ağacının üstüydü. Eğer gören olursa Maria ablayla konuşuyorum derdi. Tam köşeye geliyordu kayısı ağacı. Maria ablasının eviyle Yorgiler'in bahçesinin birleştiği yerdeydi. Babası gelir gelmez söyledi paşazadenin dediklerini. Sofraya oturmadan çıktı babası. Anası bir süre sorguya çekti oğlunu. Neden çağırmıştı paşazade? Bir isteği mi vardı? Yoksul sayılmazdı onlar ama varlıklı da sayılmazlardı. Mustafa Bey zenginleri soymuyor muydu? Yoksa zengin kalmadı da sıra kendilerine mi geldi? Para mı isteyecek babasından? Yok istemez. Anasının akrabası değil mi Mustafa Bey? Belki buyruğu var babasında. Nereden bilsin İsmail? Sofradan kalktıklarında anasını Mısırlılar çağırdı oturmaya. Yatağını yaptı giderken. Uykun gelince yat sen dedi. Bizi bekleme. Anası gider gitmez bahçeye fırladı İsmail. Kayısı ağacına tırmandı. Maria komşu evindeki ışıkları izliyordu. İsmail'in bahçeye çıktığını cumbasından gördü, bahçeye indi. O kayısı ağacına tırmandığında duvarın dibine gelmişti. Buruk Türkçesi tatlı sesiyle konuşmaya başladı. İsmail, buyur Maria abla, gelsene biraz. Geleyim. Duvardan atladı İsmail, gözetlemesine engel olmuştu Maria. Ama belli etmemeliydi. Gizli bir görev vermişti paşazade. Kimseye sezdirmeden yerine getirmesi gerekti. Hem papazın odasında da ışık yoktu. Elinden tuttu Maria. Ateş gibiydi avucu. Eli yanıyordu İsmail'in ama çekinmiyordu. İçinde kendinin de bilmediği bir yerlerde bir kıpırtı vardı. Tüm kanı daha hızlı dolanıyordu damarlarında. Yan yana yürüdüler. Bahçe kapısından içeri Maria'nın odasına girdiler. Onu köşeye yerleştirdi Maria. İlkin yanına geldi oturdu. Teninin sıcaklığını bedenine duyurarak. Sonra ocaktaki közlerin üstünde kahve pişirdi. Kahveleri fincana boşalttığında utandı İsmail. Ona kahve içirmezdi anası. Kararırsın der korkuturdu. İstemedi içmem dedi. Ama uzattı Maria. İç hadi nazlanma. Sen delikanlı oldun artık. Erkek oldun. Sahibi Maria abla. Sahi ben erkek oldun mu? Oldun ya. Farkında değil misin? Başını eğdi İsmail. Utanarak aldı kahveyi. Tam karşısında diz çökmüştü Maria. Dizleri birbirine değiyor. Elleri titriyordu İsmail'in. İçemeyecekti kahveyi. Bir alaz vardı içinde. Ağzını, gırtlağını tutuşturuyor, tükrüğünü kurutuyordu ağzının içinde. Kahveler biterken daha çok sokuldu Maria. Fincanı aldı elinden, okşamaya başladı. Benim güzel İsmail'im. Demek farkında değilsin ha? Maria ablan sana kurban olsun. Öyle bir delikanlı oldun ki kadınların içi gider sana, bayılırlar. Sonra birden aklına geldi. Fes almıştı İsmail'i. Fincanları ocağın yanına sürdü, köşedeki delikten fesi çıkardı. Gösterdi karşıdan. Bak! Fes çok güzeldi. Tam İsmail'in her zaman istediği gibi. Konuşurlarken öyle derdi İsmail. Bir büyüyeyim, bir delikanlı olayım, kalıplı bir fes giyeceğim, kara püsküllü. Salınacağım bu mahallede. Ne güzel bu. Beğendin mi? Duruverdi İsmail. Beğenmesine beğenmişti. Ama ona neydi o güzellikten kendisinin olmadıktan sonra? Beğensem ne? Senin bu. Benim mi? Senin ya. Kim aldı? Ben. Sen mi? Elbet ben, senin biricik Maria ablan değil miyim? Ablamsın. Öyleyse neden yadırgadın? Gel al giy bakalım yakışacak mı? Uzandı İsmail. Çekti Maria, uzaklaşıverdi. Gözleri süzülüyordu. Dudakları iyice kızıllaşmış, parıltılı bir istek olmuştu sanki. İsmail farkında değil. Gözü fese takılı. Yetiş al. Atıldı. Dikiliverdi Maria. İsmail uzandı. Kolunu kaçırınca sarıldı kadına. Kolunu yakalamak amacıyla sıktı iyice. Fesi yere attı Maria, sarılıverdi İsmail'e. Ummuyordu bunu, beklemiyordu. İçindeki ılıklık, hiç bilmediği, hiç duymadığı bir alaza bıraktı yerini. Titriyor. Maria ablası sarıldıkça o da sarılıyordu. Yuvarlandılar, nefes nefeseydiler. İsmail ver diyor, Maria al diyordu. Ama fes yoktu elinde. Keşiğe yuvarlanmış, kalıbı bozulmuştu. Farkında değildi İsmail, umursamıyordu fesi. Şimdi Maria ablasının ısısı sarmıştı bedenini. Beyaz kadife teni bütünüyle çıplaktı. Usta eller mintanını, poturunu çözüp çıkarıyordu birer birer. kendi entaresini bir kol hareketiyle atıvermişti sırtından. Solukları düzgünleştiğinde yavaşça doğruldu İsmail. Maria ablası kendinden geçmiş ölü gibiydi. Dürttü. Korkuyordu, boğmasındı kadını. Bir fes alacağım diye bir kötülük etmesindi. Maria gözlerini açtı. Bir mutluluk, bir yorgunluk ışıltısı vardı bakışlarında. Kollarını uzattı. Erkeğim, dedi. İlkin Rumca, sonra Türkçe tekrarladı bu sözü. Nasıl? Erkek olmuşsun, değil mi? Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.